burada kalacağız.
Merhaba, hoş geldiniz efendim. Biz burada kalacağız başladı. Bizler program yapımcımız Nurettin Turan, program yapım yardımcımız Birgül Taşçı, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve ben İpek Önder. İşte bu haftada karşınızdayız. Bizlere ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve +90 312 alan koduyla 463 34 21. Belge geçer numaramız +90 312 463 32 84. Blog adresimiz bizburada.blogspot.com. Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in Hristiyan Demokratlar Birliği ile Sosyal Demokratlar arasında devam eden koalisyon görüşmelerine Sosyal Demokrat Partisi'nden onay çıktı. Bu hafta bu konuyu konuşacağız. Konuklarımız göç uzmanı Doçent Doktor Can Ünver. Hocam hoş geldiniz, merhaba.
Hoş bulduk, iyi yayınlar, teşekkür ederim.
Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Sezgin Mercan da bizlerle birlikte. Sayın hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Almanya'da koalisyon çerçeve anlaşmasının ardından Sosyal Demokrat Parti koalisyona onay verdi. Oylamada 642 delegeden 362'si görüşmelere onay verdi. Küçümsenmeyecek bir kitle de koalisyona karşı çıktı. Önerinin az bir farkla kabul edildiğini görüyoruz Can Hocam. Evet. Parti yönetimi açısından ne anlama geliyor? Çıkan kararı nasıl değerlendirirsiniz?
Evet, Sosyal Demokrat Parti'nin içerisinde bu büyük koalisyonun oluşumuna karşı çok ciddi tepkiler vardı. Fakat bu tepkilerin işte tamamen kararı değiştirmeye yetmediği anlaşılıyor. Ancak yani bu tepkileri bir inceleyecek olursak, yani eskiden olduğu gibi bir hükümette yer almanın sosyal demokrasinin ilkelerinden uzaklaşma olarak değerlendirildiği görülüyor büyük çapta. Ve Angela Merkel'in liderliğinde oluşacak koalisyonda sosyal demokratların ikinci planda kaldığı, işte bundan sonra da ilkelerini işte artık kolay kolay, özellikle de bu görüşmelerde de bu kendini gösterdi. Yani Schulz'un her şeyi kabul eder bir tavrı olduğu iddia ediliyor. Dolayısıyla artık eski sosyal demokrat politikaların hiçbir şekilde işte uygulanamayacağı şeklinde bir görüş oluşmuş vaziyette. Partinin
gençlik tabanında
hem gençlik tabanında hem de yani birçok eyalette falan, ama son anda işte bu arada Schulz bir taviz verdi, bakan olmayacağım dedi, çünkü ona da o şekilde bir takım ithamlar vardı, yani ille de bakan olmak istiyor acaba, galiba onun için mi yapıyor falan şeklinde, ben kabineye girmeyeceğim dedi. Ve bu arada bazı ufak tefek retuşların da yapılması söz konusu. Şimdi Birlik Partileri cenahından işte birkaç hafta içerisinde hükümetin kurulması için harekete geçilmesi gerektiği vurgulanıyor. Yani bu hükümetin tabii yani geçmişe baktığımız vakit sosyal demokratlarla Hristiyan Demokrat ya da Hristiyan Birlik Partilerinin birlikteliğinden aslında sosyal demokratların arzu ettiği birkaç önemli kazanım da vardı. Yani bunlardan bir tanesi asgari ücret mesela. Ondan sonra emekli maaşlarının yükselmeye devam etmesi. Çünkü donmuştu emekli maaşları uzun süre. Bu tür işte yeni kazanımlarla belki de parti tabanını yeni hükümette kazanmaya çalışacaktır Sosyal Demokrat Parti'nin yöneticileri. Ama aslında işleri de zor. Yani ben takip ettiğim kadarıyla benim Büyük Koalisyon'un artık SPD'nin, Sosyal Demokrat Parti'nin sonu olduğunu böyle açık açık beyan eden üyeler var. Önemli üyeler var bir de. Yani parti içinde söz sahibi üyeler var. Bu ısrar biraz da şeyden kaynaklandı. Yani işte hükümet kuramaz duruma geldi Almanya. Uzun zaman oldu ki bu pek vaki değil Almanya'da. Gerçi koalisyon görüşmeleri uzun sürüyor ama yani koalisyon kurulması iradesinin oluşması noktasında çok geciktiler. Belki o Jamaika koalisyonu meselesi vardı biliyorsunuz. FDP'nin yani Hür Demokrat Parti'nin çekilmesi işleri işte iyice geciktirdi o nedenle de. Başka alternatiflerden söz edenler var. Mesela Sosyal Demokrat Parti'nin önderliğinde Hür Demokratlar, Yeşiller ve Sol Parti'nin bir hükümet kurması olabilir mi acaba falan şeklinde. Bu da tabii pek gerçekçi gelmiyor. Yani Almanya'da aslında merkez siyaset tutucudur. Yani çok fazla işte bir müddet Yeşillere tahammül edildi falan ama Yeşiller de zaman içerisinde merkeze kaydı zaten. O eski radikal görüşlerinden uzaklaştılar. Yani merkez siyaset öyle çok maceraperest kararlar alamıyor. O noktasını değiştiremiyor yani. Bulunduğu pozisyonu muhafaza etmeye çalışıyor. Benim gördüğüm kadarıyla yani bu hükümeti kuracaklar ama ben çok uzun boylu da olacağı kanaatinde değilim yani. Belki de daha sonra bir erken seçime. Yani bazı şeylerde, ilkelerde anlaşamayıp ayrılabilirler. Yani çünkü bu iki partinin ya da iki cenahın, iki koalisyon ortağının muhtemel işte neyse mutasavver ortağın birbirleriyle anlaşamayacakları noktalar fazladır da yani. Her ne kadar tutuculukta belki birleştiler ama yani bir de tabii bu sosyal demokratların Avrupa genelinde İngiltere örneğine de baktığımız vakit eski o neoliberal pozisyonlarını terk etme mecburiyetleri de ortaya çıkmış vaziyette. Tabandan gelen baskı o. Yani daha kamu yatırımlarına dönük, kamunun daha fazla işte ne bileyim altının çizildiği, ekonominin daha sosyalleştiği ve tabii politikaların da o nispetle sosyalleştiği bir yeni pozisyon arayışı içerisindeler. %18'lere, 15'lere düşme ihtimallerinden söz ediliyor. Yani öbür türlü çünkü karşılığı kalmadı. Yani o sosyal demokrat politikanın karşılığı kalmadı. Hükümete girdiği zaman da her türlü başarısızlık yeni oy kaybına neden olacaktır. Tamamen kendi suçu olmasa bile yani.
Evet. Şimdi Sosyal Demokrat Parti Bonn'da pazar günü olağanüstü kongre gerçekleştirdi ve koalisyon görüşmelerine onay çıktı Sayın Hocam. Sizin de ilk değerlendirmelerinizi almak isteriz Sayın Mercan.
Evet, süre hakikaten uzuyor yani zor bir iştir koalisyon görüşmeleri. Fakat hani Almanya için belki biraz daha kolay geçeceğini düşünürken aslında orada da bayağı zorlu geçtiğini görüyoruz. Şimdi ilk etapta şöyle bir tespit yapmak lazım. Başlarken dediğiniz gibi işte 642 delegeden 362'si evet, 279'u hayır diyor. Yani bu bir bölünme işaret ediyor. Tamam.
%50'ye %40 evet, gibi yani bir oran.
Öyle bir oran ediyor. Çıkıyor. Tamam, sonuçta hani yolu açıldı öyle bir koalisyon. İşte büyük koalisyon diye adlandırdığımız tarihsel referansla koalisyonun yolu açıldı. Fakat hakikaten iş zor. Parti için zor. Yani sosyal demokratlar için zor. Çünkü yine hocamın da sizin de vurguladığınız gibi gençlik kollarıyla ayrışma var. Ve şöyle bir tutum da var gençlik kollarına karşı. Daha böyle partinin hani önde gelenleri, daha böyle işte bel kemiğini oluşturan isimler de gençlik kollarına küçümser bir tutumda. Şimdi hani eski nesil, yeni nesil farkı gibi adeta hani o klasik ayrıma karşılık gelen bir durum var. Bu da bir ayrışma yaratıyor. İşte Schulz'un çok umut vermediği, özellikle son konuşmasında işte böyle işte heyecan vermediği.
Coşku hissedememiş tabii, galiba tabii, değil mi tabii. Delegeler?
Öyle bir yoruma yol açtı tutumu. Dolayısıyla hani ömrüne kadar uzun. Hani gerek işte partinin liderliği olarak gerek de işte taşıdığı zaman koalisyona oradaki duruş anlamında bu sorgulanıyor. Şimdi daha işin başında sorgulanırken bunun sürdürülebilirliği de tabii bizim yani oluşan bir hükümet kapsamında sürdürülebilirliği de bizim sorgulamamız gereken bir husus. Burada daha önce vurgulamıştık. Hatırlarsanız demiştik ki işte böyle bir koalisyon olasılığından uzak kalmaması lazım sosyal demokratların. Zaten sıkıntı var kendi gelecekleri açısından. En azından bunun üstünden bir misyon yüklenip sesini duyurur bir zemine taşınabilir diyorduk. Fakat bu zeminde bile tamam o manevrayı yaptı ama burada bile hala kendi açısından sorunlar devam ediyor. Tabanla bu anlamda bir anlaşmazlık hali var. Onu vurgulamak gerekiyor. Onun dışında hani partiyle ilgili sorunun dışında tabii koalisyonla alakalı meseleler de var. Şimdi şöyle birkaç konu var üzerlerinde işte uzlaştıkları, uzlaşamadıkları, görüş ayrılıklarının olduğu. Bu işte sağlık sigortası meselesi, iş sözleşmeleri meselesi var. Özellikle bu göçmen tavan sayısı ne kadar işte kabul edilecek nedir? Onunla ilgili tartışmalar var. Bir de bu aile birleşim meselesi biliyorsunuz. O da bir tartışma konusu. Muhafazakarların giderek hani işte aile üyeleri gelsin, işte büyüsünler gibi bir tavrak tepkileri var. Bu hep temel konular olarak karşımızda duruyor. Görüş ayrılıkları olarak da tabii taraflar arasında tartışma yaratıyor. Bunlar da süreç içerisinde işte yine konuşulup belli bir noktaya getirecek.
Pazarlıkların yaşanacağını tahmin ediyoruz. Şimdi telefon hattımızda gazeteci Ayhan Şimşek bulunuyor. Sayın Şimşek merhaba efendim, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba, teşekkürler.
Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in Hristiyan Demokratlar Birliği ile Sosyal Demokratlar arasında devam eden koalisyon görüşmelerine Sosyal Demokrat Partisi'nden onay çıktı. Pazar günü gerçekleşen olağanüstü kongre sonuçlarını değerlendirmenizi isteyeceğiz Sayın Şimşek.
Evet, hafta sonunda oldukça hararetli tartışmalar oldu Sosyal Demokratların kongresinde. Tabii siz de programda biraz bahsettiniz. Aslında Merkel başından bu yana sosyal demokratlarla bir koalisyonu istiyor. Yani seçimlerin hemen ardından Eylül ayında yaptığı açıklamada da aslında mevcut koalisyon hükümetinin yani büyük koalisyonun sosyal demokratlarla devam etmesini istediğini söylemişti. Ancak seçimlerin hemen ardından sosyal demokratlar bu aldıkları kötü oy oranı nedeniyle buna karşı çıkmışlardı. Ondan sonra biliyorsunuz Merkel'in Yeşillerle, Liberal Hür Demokratlarla bir üçlü koalisyon denemesi vardı. Bu olmadı. Şimdi gelinen aşamada Almanya açısından yakın tarihinin en uzun hükümetin kurulamadığı dönemiyle karşı karşıyayız. Bunun itibariyle 121 gün geçti. Bu oldukça uzun bir süre. Tabii bunlar da sosyal demokratların üzerinde baskı yaptı. Sonuçta sosyal demokratların kongresinde özellikle gençlik kanadı ve partinin daha sol kanadı bu koalisyon yeni bir koalisyona girmeye karşı çıktılar. Sosyal demokratlarla Merkel'in bu ayın başında anlaştığı bir 28 sayfalık belge var ön görüşmelerde. Bunlar müzakere değildi. Bunu da tatminkar bulmadılar ama sonuçta bir oylama yapıldı ve sosyal demokratların 600 delegesinin bu olağanüstü kongredeki 600 delegenin yaklaşık %57'si buna onay verdi ve sonuçta şimdi artık bu haftadan itibaren bu hafta içi bir toplantıyla bu koalisyon müzakerelerinin Merkel liderliğindeki Hristiyan Birlik Partileri ile Sosyal Demokratlar arasında artık başlamasını bekliyoruz. Bu üzerinde anlaşılmış olan bu çerçeve anlaşma çerçevesinde belki Hristiyan Demokratlar kanadında oldukça hızlı bir şekilde bunları sonuçlandırma beklentisi var. Belki Şubat ayında eğer bir anlaşma çıkarsa tabii ki hükümetin kurulmasını bekleyebiliriz ama her halükarda eğer müzakere ekipleri anlatsa bile yeni bir büyük koalisyon konusunda yine sosyal demokratlar bunu bu sefer bütün SPD üyelerinin onayına sunacak. Partinin yaklaşık 50 bin 60 bin civarında üyesi var, parti üyesi. Mektup yoluyla bir oylama yapılacak ve bu kez de eğer geçerse artık Almanya'da biz bir dönem daha Merkel liderliğinde Hristiyan Demokratlarla Sosyal Demokratların büyük koalisyonunu görebiliriz. Her ne kadar Schulz parti kongresinde yanı sıra Schulz'un yanı sıra Nahles gibi partinin önemli isimleri hararetli konuşmalar yaptılar. %56'yı ikna ettiler ama parti tabanında hala eleştiriler var. O da şundan biliyorsunuz geçen 4 yılda Sosyal Demokratlar Merkel'le koalisyon içerisindeydi. Aslında başarılı işler de yaptılar ancak bunları belki çok anlatamadılar. Belki Merkel'in politikaları daha egemen oldu. Sonuçta parti seçmeni ilgi göstermedi. Seçmen çok ilgi göstermedi. En kötü sonuç ve şu anda anketlerde de %18'lere gerilemiş durumda Sosyal Demokratlar. Bunun bir tepkisi var. Muhalif, parti içerisindeki muhalefet diyor ki biz artık yeni bir koalisyona girmeyelim. Partimizi modernize edelim, partiyi yenileyelim. Biz yeniden köklerimize dönelim, yeniden sosyal demokrat talepleri dile getirelim. Bu şekilde bir eleştiri var. Bunları göreceğiz.
Evet. Kamuoyu araştırma şirketlerinin yapmış olduğu anket sonuçları da böyle. Can Hocam, evet, sizin de değerlendirmenizi isteriz. Hep tartışılan konu şu: Sosyal Demokrat Parti, Hristiyan Birlik partileriyle koalisyon kurarsa mı yoksa yeniden seçime girerse mi daha çok güç kaybeder? Sizin yorumlarınız neler?
Vallahi yani ben o parti içi muhalefeti haklı buluyorum. Yani %18'ler falan, bunlar sosyal demokratlar için çok komik oranlar. Yani aslında şimdiye kadar görülmemiş oranlar. Bu oranda devam ettirmenin faydası olmayabilir diye düşünüyorum. Yani şöyle, mesela Berlin örgütü SPD'nin karşı olduğunu açıkladı. Ama Berlin Eyalet Başbakanı Müller, yani karşıyız ama hani görüşelim, biraz daha belki bir şeyler kazanırız. Bu çünkü bu sondaj kağıdında, neyse, anlaşmasında, mutabakatında yani geride kalmış gibi gözüküyor Sosyal Demokrat Parti. Yani Schulz her şeyi sanki kabul etmiş falan. Şimdi tabii bu hepsi değil. Neticede birkaç hafta sürecek bir koalisyon görüşmeleri, işte mutabakatla sonuçlansın diye yapılacak tabii. Orada herkes kartlarını ortaya koyacak, yani her iki partinin. Dolayısıyla yani burada tam kesin bir cevap vermek mümkün değil. Yani eğer ağırlığını koyarsa, ki Angela Merkel de hükümeti kurmak istiyor, yani bu kaçınılmaz bir şekilde öyle bir şeysi var, yaklaşımı var. Sosyal demokratlarla. Sosyal demokratlar bu görüşmelerde ağırlıklarını koyup da gerçekten partiyi güçlendirici de bir takım işte ne bileyim mevziler kazanırlarsa o zaman hükümet faydalı olur, ama öbür türlü pasif bir sosyal demokrat parti, Angela Merkel'in ağzına bakan bir sosyal demokrat parti %18'i de aratır yani bir müddet sonra, bir ilk seçimde. Çünkü Almanya'da bir de böyle 4 yılda bir seçim olmuyor. Yani bir sürü eyalet seçimleri var, yerel seçimler var. Sürekli bir aslında ne bileyim hani tabiri caizse sigaya çekilme durumu var partilerin. Zaten ilk işte sınavlarda belli olur yani. Eyalet seçimlerini falan da kaybetmeye başlarlar. Tabii işaret olur. Evet, ama şimdi için biraz erken, bir şey söylemek zor. Yani ama ben doğrusunu isterseniz yani Sosyal Demokrat Parti için uygun olanı belki bir azınlık hükümeti kurulmasına cevaz vermek ve kenara çekilip kendine gelmesi. Yani kendine gelmesi de biraz zaman alır. Ama giderek böyle işte Tony Blair'in başına gelenler geliyor yani açıkçası İngiltere'deki.
Hı hı. Evet. Süreci nasıl daha iyi yönetebilir acaba? Parti tabanını ikna etmek için Sayın Hocam.
Doğru, bu hakikaten ciddi bir sorun. Yani bunu hem işte bir koalisyon ortağı olarak, ama etkin bir ortağı olarak, böyle geri planda kalmış değil. Bir yandan da hem o sorumlulukla hareket edip diğer yandan da işte kendi iç ayrılıklarını aslında toparlamaya yönelik çabalarla bu süreçten avantajlı çıkabilir. Onu vurgulamak lazım. Tabii sadece Almanya ile ilgili bir meseleden bahsetmiyoruz şimdi sosyal demokratların içinde bulunduğu durumu vurgularken. Aslında hani sosyal demokrasinin artık Avrupa'da değil, küresel işte içinde bulunduğu küresel krizi konuşmak lazım aslında. Yani iş daha küresel bir meseleye işaret ediyor. Ama biz hani daha küçük ölçekle ele alalım. Avrupa'da işte sol siyasetin krizi. Bunu daha önce de çeşitli vesilelerle, bu Avrupa'daki seçimler vesileleriyle ele almıştık. Sağın yükselişi çeşitli sebeplerden dolayı, yani hem Avrupa içi veya işte Avrupa ülkelerinin kendi iç koşulları, uluslararası krizler, bölgesel krizler, hepsinin tetiklediği, beslendiği bir zemin vardı. Bunlar sonuç itibariyle sol siyasetin krizine yol açmıştı. Ondan ayrı düşünemeyiz aslında. Yani sosyal demokratların Almanya'daki durumunu. Almanya'ya özel tabii koşullar da arkasından geliyor. Tartışmalar, özellikle bu mülteciler üzerinden giden işte ayrışmalar, sosyal haklar vesaire. İşte bir yandan görüyoruz işte bir devlet eliyle piyasa ekonomisinin yürütülmeye çalışıldığı bir model var. Diğer tarafta bunun zarar verdiği kesimler var veya fayda görenler var. Bunun ikileminin işte aşılmasıyla ilgili neler önerebilir? İşte sosyal demokratlar bu fırsat olabilir. Hani bu tartışılabilir. Ondan sonra yeni o siyasi krizden kurtulmak için işte yeni nesile nasıl hitap edecek? Yani derdine gençlerin, yani o da kendi tabanıyla aynı uyumsuzluk var diyoruz. Buna ağırlık verebilir, oradan çözüm üretebilir. Tabii o lider de o dinamizmi göstermeli. Yani onu da vurgulamak lazım. İşte diğer taraftan Almanya'nın bu arada biraz böyle uluslararası açıdan baktığımızda hani rölantide bir duruşu var doğal olarak. Hani hükümet bir yandan böyle hani gidici konumda olduğu için çok fazla aktif bir profil sergilemiyor. Rutin işler tamam yürüyor. Ama o uzadıkça süreç, görüşme süreci ve işte koalisyonun kurulamama durumu Almanya'nın çok böyle görünemez hale geldiği bir tablo da ortaya çıkarıyor. Gerçi son bir Merkel Kurs görüşmesi olmuştu işte Avusturya-Almanya ilişkileri açısından da son resmi ortaya çıkaran bir görüşmeydi bu. Burada tabii yani iki böyle yakın ülkeden bahsediyoruz birbirine bu anlamda. Fakat şöyle içten içe aslında bir ayrışma konusu da yansıdı en azından bize. Onu söyleyebiliriz. Özellikle bu sığınmacılar konusunda işte Avusturya'dan gelen eleştirilere cevap verme durumunda kaldı Almanya. Yani Merkel'in öyle bir konumu oldu. Özellikle Türkiye tartışması üstünden de adethane politikasını savunan bir profil sergiledi Merkel. Bunlar da diğer yandan tabii hani dış politika ile ilgili boyutlar. İşte buralarda ne gibi işte tutum sergilenecek? Yani çok iç siyaset odaklı da bakıyor Sosyal Demokratlar şu aşamada en azından. Yani böyle
öncelik iç siyaset olabilir onlar
işte
için.
İşte vizyon nedir dış politika ile ilgili, işte Almanya'nın uluslararası konumuyla ilgili orada da çünkü bir en azından tartışma var. Ona ne gibi katkı sağlar? O noktalardan evet. İşte bir açılım sergileyebilir tabii.
Evet. Ayhan Bey'e de yöneltelim sorumuzu. Göçmenler ve mültecilerle ilgili muhtemel gelişmeler ne olabilir acaba önümüzdeki süreçte? Bir de şu uzun kongrede yaptığı konuşma da önemliydi. Mültecilerin aile birleşiminde daha esnek davranılmasını sağlayacaklarını söyledi. Hristiyan Birlik Partileri ise ön görüşmelerde varılan mutabakat üzerinde değişiklik yapılmasının kabul etmeyeceklerini de duyurmuştu. Nasıl bir günler bekliyor bizi acaba? Bu gelişmeler üzerine neler söylemek istersiniz?
Evet tabii. Şuna dikkat etmek lazım. Biliyorsunuz Merkel liderliğindeki Hristiyan Birlik Partileri, yani bu blok aslında iki partiden oluşuyor. Bir Merkel'in Hristiyan Demokrat Partisi var, CDU. Bir de sadece Bavyera eyaletinde olan Hristiyan Sosyal Birlik Partisi var. Bunlar kardeş partiler. Ve burada Merkel'in sıkıştığı şöyle bir nokta var. Hristiyan Sosyal Birlik, yani sadece Bavyera eyaletinde olan bu kardeş parti, bu yılın Ekim ayında eyalet seçimleriyle karşı karşıya. Ve biz son seçimlerde de şunu gördük. Bavyera eyaletinde Merkel'in kardeş partisi bu yükselen aşırı sağcı AfD, İslamofobik bu hareket karşısında ciddi oy kaybetti. Dolayısıyla böyle bir ortamda Merkel'in kardeş partisi özellikle göç politikasında mültecilere yönelik olarak daha sert önlemler talep ediyor ve bu şekilde endişeli olan seçmen kitlesinden daha fazla oy alabileceğini düşünüyor. Biliyorsunuz aslında Merkel'in mültecilere yönelik politikası 2015 yılında kendi partisinden de ciddi eleştiriler gelmesine rağmen Merkel direndi ve savaştan kaçan sığınmacılara Almanya'nın kapılarının açık olması gerektiğini savundu. Çok ciddi eleştiriler aldı. Ve şimdi bugün geldiğimiz noktada özellikle şimdi Merkel şunda zorlanıyor. Bir taraftan Sosyal Demokratların tabii geleneksel olarak sığınmacılara daha açık olan, göçmenlere daha açık olan politikası var. Diğer taraftan hem kendi parti tabanında Merkel'in hem de asıl Bavyera'daki bu kardeş partisinin çok ciddi sert eleştirileri var. Şimdi bir orta bir noktaya gelindi. Nedir bu gelinen orta nokta? Özellikle bu Bavyera'daki partinin bastırmasıyla koalisyonun hani ön mutabakatında diyelim, ön görüşmelerde varılan mutabakatta bir üst sınır üzerinde konuşuldu. Yaklaşık işte 250 bin geçmemesi şeklinde bir üst sınır var. 200 bin, 250 bin. Böyle bir uzlaşma var. Buna Sosyal Demokratlar da hani onay verdiler ama şunu söyleyelim. Zaten Almanya'nın 2017 yılında aldığı mülteci sayısı 180 bin civarında oldu. Yani zaten artık sığınmacı dalgası büyük ölçüde azaldı. 2015 yılında 800 bin gelmişti. 2016'da yine bir 500 bin civarında falan gelmişti ama 2017 yılına geldiğimizde artık Almanya çok büyük bir mülteci akınıyla karşı karşıya değil. Dolayısıyla bu hani mutabakatta biraz bu Merkel'in kardeş partisini rahatlatmak için alınmış gözüküyor. Onun dışında aile birleşimi konusu Almanya'da iç politika malzemesi. Artık hani bugün geldiğimiz noktada Almanya'da özellikle AfD'nin yükselişi, aşırı sağcı partinin Almanya için alternatif hareketi yükselmesi en çok bizim konuştuğumuz konu mülteci akını. Yeni bir mülteci akını olur mu? Bir de şimdi buraya gelen çoğu Suriyeli ve Iraklı sığınmacının pek çok yakını, yani eşi, çocukları, Türkiye'de olan var, Türkiye'deki kamplarda, Lübnan'daki kamplarda olanlar var. Ve bunlar artık bunları yanlarına getirmek istiyorlar. Çünkü yani herhalde önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde, 3 yıl içerisinde yani savaşın orada bitme ihtimali yok. Şimdi aile birleşimi hakkını özellikle Merkel'in kardeş partisi sınırlandırmak istiyor. Öyle propaganda yapıyor ki buradaki aşırı sağcı parti, diyor ki işte burada yaklaşık 1 milyon Suriyeli, Iraklı var. Bunların aile fertleri de gelirse bir 500 bin kişi daha gelecek Almanya'ya. Bunu biz kaldıramayız şeklinde bir propaganda yapıyorlar. Dolayısıyla şimdi koalisyon mutabakatında şöyle bir ön uzlaşma yapıldı. Aile birleşimi bini geçmeyecek, aylık bini geçmeyecek şeklinde böyle bir yaklaşım var. Dolayısıyla biz önümüzdeki günlerde bu müzakere edilecek tabii ki. Koalisyon müzakereleri birkaç hafta sürecektir. Eğer bir anlaşma çıkarsa yine bu çerçevede olacaktır. Tabii bunlar daha çok mültecilerle alakalı ama çok kısa belki bizim burada yaşayan çoğu Türkiye kökenli 3 milyonun üzerinde insan var. Bunların tabii yarısı da Alman vatandaşı artık ama göç politikası konusunda ne olacak? Bu konuda da iki böyle birkaç uzlaşma çıktı gözüküyor. Bunlar da şöyle. Sosyal demokratlar aslında başından beri bir göç yasası istiyorlar. Diyorlar ki Almanya artık bir göç toplumudur, bunu kabul etmemiz lazım. Ve buna uygun bir göç yasası çıkarıp buraya gelen göçmenlerin daha çabuk entegre olmaları, daha çabuk Alman vatandaşlığına geçebilmeleri, daha çabuk işte oturum haklarını geliştirmeleri, bu konularda hızlandıracak, onların haklarını güçlendirecek bir yasa istiyor. Ama bugüne kadar hep işte bu Bavyera'daki Hristiyan Sosyal Birlik Merkel'in partisinden eleştiriler oluyordu. Bu kez şöyle bir uzlaşma olmuş gibi gözüküyor. Yeni bir yasal düzenleme çıkarmayı öngörüyorlar. Bunu da tabii ki nitelikli iş gücünü Almanya'ya çekmek için. Ancak bu şekilde Hristiyan Sosyal Birliği ikna edebiliyorlar. Yani özellikle önümüzdeki dönemde mühendisler olsun, işte Almanya'nın ihtiyacı olan yüksek nitelikli vasıflı iş gücünü Almanya'ya çekebilmek için yeni bir yasal düzenleme, hatta bir yasa çalışması var. Bunun bir ön uzlaşması olmuş gözüküyor. Tabii bunun adına göç yasası demeyecekler çünkü Hristiyan Sosyal Birlik istemiyor ama içeriği büyük ölçüde böyle olacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla önümüzde böyle bir düzenleme var. Bunun hatta basına yansıyan dedikodularda yeni bir entegrasyon bakanlığı kurulması, uyum bakanlığı kurulması gibi de öneriler vardı. Bunlar olacak mı? Bunları göreceğiz. Ama şunu söyleyebiliriz. Buradaki Türklerin en büyük beklentisi nedir derseniz, bir taraftan tabii onların da gerek emeklilik gerek sosyal haklar konusunda ciddi beklentileri var. Emeklilerin Almanya'da durumu çok kötü. Emekli maaşları çok kötü. Ama diğer taraftan da en çok burada Türkleri etkileyen konu son aylardaki Türkiye ile ilişkilerde yaşanan gerginlikler ve burada oluşan Türkiye aleyhtarı hava gerek siyasette gerek medyada, bundan buradaki göçmenler çok rahatsız. Bunun değişmesini umut ediyorlar ve istiyorlar. Türkiye ile daha yakın bir işbirliği, Almanya'nın Türkiye ile daha fazla dayanışma göstermesi en çok beklenen konular. Burada da Merkel'in politikasını zaten öngörülebilir bir politika. Merkel başından bu yana Türkiye ile diyalogtan yana, Türkiye ile işbirliğinden yana. Sosyal demokratlar seçim öncesinde biraz farklılığa gitmişlerdi, biraz eleştirel olmuşlardı ama koalisyon sözleşmesinde şu anda ön mutabakatta diyelim daha dengeli ifadeler var. Mesela sosyal demokratlar seçim öncesinde müzakereleri durdurma sözü vermişlerdi. Bu kez öyle bir şey yok. Türkiye'nin önemli bir partner olduğu söyleniyor. Önemli bir komşu olduğu söyleniyor. İlişkilerin geliştirilmesi gerektiği söyleniyor ama tabii ki bugünkü ortamda şöyle bir ifade var. İşte Türkiye'de demokrasi, insan hakları alanlarında ilerleme olmadan yeni müzakere başlığı açılmayacak deniyor. İşte gümrük birliği ve vize serbestliğinin de işte Türkiye ile gelişmelere bağlı olduğu söyleniyor ki bu hani beklenebilir bir ifade. Avusturya ile kıyasladığımız zaman, partilerin seçim öncesindeki popülist açıklamalarıyla kıyasladığımız zaman daha dengeli ifadeler. Dolayısıyla diyalog ve işbirliğinin devamı ama bunların da karşılıklı adımlara bağlı olması şeklinde. Dolayısıyla eğer büyük koalisyon olursa yine Merkel'in izlediği politika çizgisinde bir daha öngörülebilir bir politika, gerilimin düşürülmesi, normalleşmeye dönük adımlar bekleyebiliriz. Tabii sorunlar büyük. Bugünden yarına çözülmesini kimse beklemiyor ama eğer büyük koalisyon olursa daha normal ilişkilerin normalleşmesi yönünde de adımlar bekleyebiliriz.
Evet. Şimdi söyleşimize kısa bir ara verelim. Aranın ardından devam edeceğiz.
Programımızı radyodan dinleyemedik diye üzülmeyin. Radyo yayınımızdan hemen sonra yayının ses kaydına programımızın blog sayfasından erişebilirsiniz. Bu sayfadan yayınlanmış bütün programlarımızı rahatça dinleyebilirsiniz. Dilerseniz bu sayfadan bize görüşlerinizi iletebilir, programımıza konuk olmak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz. Adresimiz çok basit. bizburada.blogspot.com bizburada.blogspot.com.
Biz burada kalıcıyız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda devam ediyor değerli dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda Doçent Doktor Can Ünver, Yardımcı Doçent Doktor Sezgin Mercan konuklarımız, telefon hattımızda da gazeteci Ayhan Şimşek bulunuyor. Sayın Hocam, buyurunuz efendim.
Ha, teşekkür ederim, estağfurullah. Şimdi Zeytin Dalı operasyonuyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri ÖSO'yla müştereken Afrin bölgesine, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesine bir harekat başlattı. Bu başlayan harekatın hemen akabinde Almanya'da da birdenbire yansımalar görmeye başladık. Özellikle toplumda ve basında. En son dün yanılmıyorsam Hannover'de, havaalanında, Hannover havaalanında bir grup PKK'lının vatandaşlarımıza saldırdığı, ancak bunun da böyle farklı şekilde yansıtıldığına tanık olduk Alman basınında. Onun ötesinde Alman basını ciddi biçimde öteden beri müttefik olarak kabul ettiği işte PKK yandaşlarını koruyucu ve Türkiye'yi itham edici yayınlar yapmaya başladı. Alman hükümetinden bu konuda çok ciddi bir çıkış henüz yok. Sayın Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu ile Sigmar Gabriel'in bir telefon konuşması var. O da Alman basında yansıdığı kadarıyla işte bundan endişe duydukları, sınırlı olması, zamanının çabuk bitirmesi şeklinde falan klasik bir takım talepler var. Bu konuda Ayhan Bey'e de sormak istiyorum. Yani bu Türkler arasında ya da Türkiye kökenli vatandaşlarımız arasında işte bir Türk-Kürt ayrımı falan gibi. Bunda tabii körükleyici yayınlar var basında. Yayında neyse işte televizyonlarda falan. Bu konuda ne diyeceksiniz? Yani olumsuz bir gelişmeye işaret ettiği kanaatindeyim. Bu konuda görüşlerinizi almak isterim Ayhan Bey.
Evet, özellikle sosyal medyada şunu görüyoruz. Sosyal medyada provokatif çok sayıda yayının yapıldığına şahit oluyoruz. Özellikle son günlerde iki Ditip Camisi'nde Almanya'da, biri Leipzig'de, biri Minden'de gece yarısı işte terör örgütü yanlaştırınca işte boyalı, şişeli, taşlı saldırılar yapıldı. Burada tabii oluşan ortam uzun süredir Almanya'da özellikle medyada, siyaset dünyasında Türkiye konusunda negatif bir ortam var. Türkiye aleyhtarı haberler, açıklamalar, bunlar etkili. Şimdi bu operasyon konusunda aslında operasyon başlamadan bir gün önce Alman hükümetinin açıklaması şöyle oldu. Türkiye'nin Suriye sınırı boyunca meşru güvenlik çıkarları olduğunu vurguladı Alman Dışişleri Sözcüsü. Ama bununla birlikte yani bölgedeki gelişmelerden endişeli olduklarını ve Türkiye'nin hani bu bölgede tüm müttefiklerin önceliğinin DAEŞ'le mücadele olması gerektiğini söylediler. Dolayısıyla hani burada şöyle bir politika izledi Almanya ilk başlarda. Türkiye'nin burada ciddi güvenlik çıkarları vardır, sınırı ve orada yaşanan olaylar, ama yani bu işin çok fazla farklı bir ihtilafa yönelmemesi ve DAEŞ'le mücadeleye zarar vermemesi noktasındaydı. Daha sonraki işte Sigmar Gabriel'in açıklaması da aslında yine dikkat edersek hani geçmişte de aslında hep Almanya'da siyasetinde tartışmalar oldu biliyorsunuz. Yani 90'lı yıllarda, 2000'li yıllarda hep Leopard tankları olsun, diğer konular hep Almanya'da bir iç siyaset malzemesi oldu. Şimdi giderek bu Afrin operasyonunun da Almanya'da bir iç siyaset malzemesi olmaya doğru gittiğini görüyoruz. Yani aslında şöyle bir durum söz konusu. Merkel her şeye rağmen pek çok mülteci krizi, pek çok soruna rağmen çok ciddi başarılar elde etmiş durumda. Şu anda Alman ekonomisi 100 gündür yeni hükümet kurulamadı ama ekonomide hiçbir sıkıntı yok. İşsizlik Almanya'da son 20-30 yılın en düşük düzeyinde. Dolayısıyla aslında muhalefet partilerinin çok da fazla Merkel'i rahatsız edebildikleri yön yok ve burada özellikle Türkiye politikasına yoğunlaşmış durumdalar ve Afrin operasyonunda da şimdi muhalefet yine işte biz Leopard tanklarını Türkiye'ye veriyoruz. Türkiye bunlarla işte operasyon yapıyor. Bu nasıl olur? İşte bizim orada müttefikimiz, oradaki işte Kürt gruplar vesaire, bu tarz açıklamalar var. Böyle bir ortamda tartışmaları görüyoruz. Ama diğer taraftan da tabii ki biliyorsunuz zaten burada sol parti içerisinde tamamı değil ama sol partinin büyük bir kesiminde PKK ile yakın bağları var. Her ne kadar PKK terör örgütleri listesinde de olsa Almanya'da. Bunların arasında ilişkiler var. Ciddi bir dernek kitlesi altında örgütlenmeler, gösteriler yapılıyor. Ve bunlara da hız vermiş durumdalar. Ama buradaki provokasyonlar konusunda buradaki Türk yetkililer de vatandaşlara çağrıda bulunuyorlar. Dikkatli olmaları konusunda. Çünkü burada biliyorsunuz olayları provoke edip sonra Alman medyasında bakın işte Türkler saldırdı şeklinde haberler de yapılabiliyor. O yüzden buradaki Türk yetkililer vatandaşlara provokasyonlara karşı uyanık olmaları, dikkatli olmaları gerektiği konusunda çağrılar yapıyorlar. Diğer taraftan da tabii ki bu hafta UETD'nin Avrupa çapında aslında ama Almanya'da da var. Çarşamba günü yarın Büyükelçilik önünde bu operasyona, Afrin'deki devam etmekte olan operasyona destek amacıyla Türk vatandaşları Büyükelçilik önünde bir gösteri düzenleyecekler. Dolayısıyla hani işin böyle bir boyutu da var. Bu gösterinin de herhalde belki Alman medyasındaki bu çoğu haberin tek yanlı olduğunu görüyorsunuz. Belki daha objektif bir bakış açısı da sunabilir diye düşünüyorum.
Evet. Bu sol partiyle Yeşillerden özellikle bu Leopard 2 tanklarının modernize edilmesiyle ilgili işte daha önce hükümetin vermiş olduğu olumlu kararın değiştirilmesine ilişkin talepler ortaya çıktı zannediyorum. Şimdi bu harekatın bizim hükümetin açıklamasına göre yürütülmesinde kullanılan araç gereç %75 oranında Türk malı. Yerli üretimden. Umalım ileride bu Leopard tanklarına da ihtiyacımız kalmayacak. Altay tankları yapılıyor. Yani bu artık kabak tadı vermeye başlamış bir şeydir. Bir NATO müttefikinin terörle mücadelesinde terör örgütünü taraf olarak kabul edip taraflar arasında itidal çağrısı yapan ülkeler var. Yani siyasiler var. Bunu tabii anlamak çok mümkün değil. Umarız Almanya'da bir gerginliğe neden olmaz bu. Vatandaşlarımız da sıkıntıya girmez. Onu özellikle temenni ediyorum yani.
Ayhan Bey çok teşekkür ediyoruz efendim. Değerli katkılarınız için.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Gazeteci Ayhan Şimşek'ti telefon hattımızdaki konuğumuz. Sayın Mercan, anlaşılan o ki Almanya'da Türk toplumu da harekata destek için büyük bir yürüyüş organize edecekler. Bu güzel bir gelişme. Aynı zamanda olumsuz gelişmelerde sosyal medyadan yansıyan haberler üzerine okuyoruz, kaydediyoruz. Bir yandan da muhalefetin eleştirileri var Leopard tankları ile ilgili. Siz nasıl değerlendirirsiniz gelişmeleri?
Çok doğru. Şöyle bir şey var. Ayhan Bey de çok çarpıcı şekilde ortaya koydu aslında durumu. Suriye harekatı ile ilgili Alman basında çıkan haberlere örnek olsun diye birkaç böyle başlık ben de çıkarmıştım. Mesela şöyle yorumlar var. İşte Türkiye'li ve Suriyeli Kürtlerin cephe oluşturması. Hemen böyle bir haber gözümüze çarpıyor işte bir yayında. Ondan sonra bir de işin şu yönü var tabii, o da enteresan. Batı'nın 100 yıl önce çizdiği sınırların eleştirildiği bir tabloda var. Yani şöyle diyorlar, Batı'nın kolonyal düşüncesini yarattığı bir sorundur bu. Bir yandan bu var ama diğer taraftan şunu da görüyoruz hemen. İşte Türkiye Kürt sorunu işte savaşla çözmeye çalışıyor. Şimdi bu iki uç görüş, yani bambaşka bir tablo ortaya çıkartıyor. Yani sadece Alman basında da değil tabii, Avrupa geneli için de baktığımızda yani Amerika menşeli yayınlara da baktığımızda hep böyle işte Kürt bölgesi, Kürtlerin işte elinde olan bölgeler vesaire gibi yorumlar var. Yani sanki Kürtlere yönelik bir operasyon yapılıyor. Tamamen işte ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Bu tamamen işte yanlış bir algı yaratma çabası.
Demografik yapı da tamamen Kürtlere ait olmadığını gösteriyor.
Arapların da yoğunlukta yaşadığı.
Azınlıkta hatta Kürtler yani.
Ama yani böyle tek bir yerden çıkıyormuş gibi öyle bir dağılım var ki bu anlamda haberlerde böyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Fakat bu değil. Türkiye'de hep açıklamalarıyla zaten hedefinin ne olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Ve bu konuda aslında hiç öyle spekülasyona yol açacak bir durumda yok. Bu bir terörle mücadeledir. İşte nasıl DAEŞ'le mücadele ediliyorsa PKK, YPG'yle de mücadele bu zeminde ediliyor. Ama esas sorun işte terör unsurları konusunda ortak bir kanıya varılamayış. Yani Almanya'da bu nasıl destekleniyorsa işte içten içe yıllardır Türkiye işte anlatmaya çalışıyor. Tamam resmi olarak PKK terör örgütü olarak tanınmış. Fakat ne oluyor? İşte ad değiştiriyor, dernekleşmeler, işte yok sivil toplum hareketliliği vesaire diye. Ne yazık ki orada yine farklı şekilde ayakta kalma çabalarını görebiliyoruz. Tabii sorun köklü. Yani o kolonyal geçmişe atıf yapan yorumlar doğru. Çünkü böyle bir mesele var. İşte keyfi çizimler, haritaların çizilmeleri vesaire olsun. İşte savaş dönemlerinden kalma. O zaten coğrafyanın hani çok parçalılığı veya işte zamandaki vaatler, devlet vaatleri, hele sonradan işte günümüz koşullarında eklenen sorunlar. Herkes bir yandan işte yerel dinamikler için söylüyorum. Kendi hani tırnak içinde krallığını yaratmaya çalışıyor. Bir iktidar alanı yaratmaya çalışıyor. Küresel güçler, bölgesel güçler bir yandan bakıyorsunuz hani kendi yanında gördüklerini ve bundan sonra hani işbirliği yapmayı planladıklarını işte savunuyor bir yandan çeşitli sebeplerle. Bunun yarattığı bir karmaşa var. Bu da uzun süre devam edecektir tartışma konusu. Türkiye'de kendine etrafında bir güvence yaratmaya çalışıyor haklı olarak. Çünkü ciddi bir sorun var. İleriye yönelik bir oluşum tedirginliği var, işte bir devletleşme adeta. Nasıl işte Irak'la ilgili zamanında böyle bir mesele gündemdeyse Suriye ile ilgili de şimdi böyle bir kaygısını dillendiriyor ve ona yönelik de önlemlerini almaya çalışıyor. Tabii diplomatik zeminde bu bir yandan yürütülüyor, bir yandan da tabii sert güç kullanarak da yürütülüyor. O yüzden işte Almanya'dan gelen açıklamalarda tamam bir yandan işte anlıyoruz şeklinde ama bir yandan da hep temkinli bir yaklaşım. Aman ileri gitmesin, aman işte insani hassasiyetler önde dursun. İşte Birleşmiş Milletler çatısı Fransa altında da bunlar konuşuldu. Fransa kapsamında. Ama şöyle bir şey, şimdi Suriye iç savaşı başladığı anda, hatta daha da öncesinde zaten Suriye'de böyle bir insani mesele var. Yani o son dönemde çıkmış bir şey değil.
Neden daha önce gündeme getirmediniz gibi bir soru da akla geliyor.
Bir sürü insan var ve Türkiye bu konuda biliyorsunuz en büyük hassasiyeti gösteren ülke. Yani işte sahipleniciliğiyle beraber. Fakat ne yazık ki işte böyle bir algı da var uluslararası alanda.
Evet, yani bu algı böyle bugünün algısı değil. Yani öteden beri böyle iğne oyası gibi hazırlandı. Mesela bu şimdi bakıyorum diline Alman basının. Kurdische Miliz diyor. Kürt milisleri falan. Yani şimdi ondan sonra işte elinde bilmem PKK bayrağı veya posteri bulunan bir kişiye Kurdische Miliz demiyoruz artık biz. Kürt milisi demiyoruz yani. Bunlar terörist. Bu teröristlerin terörist olduğunu kabul etmediğiniz ölçüde veyahut da bunları sempatik göstermek için kadın teröristlerin resimlerini bol bol yayınlamak suretiyle, filmlerini yayınlamak suretiyle bir algı oluşturuldu. Zaten var olan Türk aleyhtarlığının üstüne bu algıda gelince zaten işte yani o zaman bu olumsuz tabloyla karşılaşırsınız yani. Başka türlü olması mümkün değil. Ancak tabii bundan bizim oradaki vatandaşlarımız da çok ciddi rahatsızlık duyuyorlar. Bu rahatsızlığın giderilmesi kolay değildir. Yani gerçekleri anlatıp da bunlar sadece sizin gerçeklerinizdir, bizim gerçeklerimizdir, farklıdır diye cevap alırsanız orada yapacak bir şey yok. Ama şurası muhakkak, Türkiye gerçekten haklı, çok iyi planlanmış ve herkesin söylediğinden çok daha ileride insan haklarını ve sivil vatandaşları koruyan bir harekat yürütüyor. Harekat belki o yüzden belki biraz da gecikecek falan yani. Bunu Fırat Kalkanı harekatında da gördük. O operasyonda da aynı şeyi gördük. Onu da bırakın. Türkiye'deki Hendek savaşlarında gördük yani. Savaş demek doğru değil belki ama yani o Güneydoğu'daki yakılıp yıkılan, hendekler kazılan kentlerde, kasabalarda Türk güvenlik güçlerinin ne kadar dikkatli olduğunu, sivil halka bir zarar gelmemesi için icabında kendilerini feda ettiklerini gördük.
Sivilleri canlı kalkan gibi yani kullandıklarını
başkalarının, da evet, gördük. Evet, başkalarının bu tür uyarılar yapmasına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hiç ihtiyacı yoktur. Yani onu da bildirmek lazım açıkçası.
Evet.
Efendim, eklemek istediğiniz var mıydı Sezgin Bey?
Yani bu çerçevede hakikaten yani hep çalışmalar yapılıyor. Şunu hatırlatayım. En son Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin mülteci alt komisyonundan bir göç ve uyum raporu çıktı. Oradaki istatistikler, yani şimdi zamanımız yok tek tek söylemeyeyim ama. Oradaki istatistikler net bir şekilde durumu ortaya koyuyor. Yani son dönemde işte Suriyelilere yönelik Türkiye'nin hassasiyeti diyoruz ama onun dışında işte 90'lı yıllarda Bosna'dan gelenler, Kosovalılar, Kosova'dan gelenler, işte 2001'de Makedonya'dan gelenler. O konuda ciddi sayılar var karşımızda. Kaç tane işte göçmene ev sahipliği yaptığı konusunda. Mesela şunu söyleyeyim. 1923-2011 arasında 1,5 milyon. 2011-2017 arasında da 4 milyondan fazla işte göçmenin geldiği bir tablo var.
Evet.
Hani böyle bir genel resmi ortaya koyarsak. Dolayısıyla Türkiye'nin gerek operasyonlardaki işte hassasiyet hocamın dediği gibi. Bu yani bir yani devlet politikası geleneğidir, evet, olması evet, gerektiği evet. çizgide gidiyor o hassasiyet. Bir yandan da bu ayrı hassasiyeti var. İkisini beraber düşündüğümüzde uluslararası alandaki işte Türkiye'yi konumlandırış şeklinin ne kadar da aslında hatalı olduğunda ön plana net bir şekilde çıkartıyor.
Ama bu defa biraz kamu diplomasisine önem verildiği tabii, anlaşılıyor. O da sevindirici yani. Aynen. O konuda önemli adımlar atılmış takip ettiğimiz kadarıyla.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim katıldığınız için. Sağ olun. Efendim ikinci bölümde konuklarımızla birlikte Afrin operasyonuna değindik. Zeytin Dalı Harekatı'nın batıdaki yansımalarını konuştuk. Konuklarımız göç uzmanı doçent doktor Can Ünver, Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Sezgin Mercan'dı. Konuklarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Nevzat Hoca anlatıyor köşemize geldi sıra. Profesör doktor Nevzat Gözaydın'a kulak vereceğiz.
Nevzat Hoca anlatıyor.
Merhaba değerli dinleyiciler. Her hafta olduğu gibi bu hafta da bu küçük köşemizde sizlerle birlikteyim. Yine bugün yabancı yazarların Türklere ve Türkiye'ye bakışları hakkında kısa bir değerlendirmede bulunacağım. Bugün söz konusu Almanya. Türkler ve Türkiye konularını araştıran ülkelerin en başında Almanya gelmektedir. Yüzlerce yıllık geçmişimiz olan bu ilişkiler dolayısıyla yine yüzlerce bilim adamı da dil, tarih, edebiyat, ekonomi, hukuk, tıp ve benzeri alanlarda çok kıymetli eserler vermişlerdir. Bunlardan birisi de Münih doğumlu olan Profesör Hans Joachim Kissling'dir. Belli başlı eserler arasında şunları hemen belirtmek isterim. Osmanlı Türkçesi Grameri 1960'da, Seyyid Nuh'un Deniz Atlası 1966'da, 15. ve 16. yüzyıllarda Türk Korkusu ile Türk'e Beslenen Ümit 1964'te, Güney Avrupa'da Tarikatlar Üzerine 1967, 2. Sultan Bayezid'in Deniz Politikası Üzerine Düşünceler 1968, Batı Akdeniz'de Kemal Reis'in faaliyetleri 1959 ve Yunus Emre Divanı'nın Mukaddime Beyitleri üzerine düşünceler 1971. Bunların dışına çok daha önemli olan başka bir eseri de bugünlerde hala elimizde olan kullandığımız Türkçe Deyimler Sözlüğü'dür ve 1974'te Münih'te basılmıştır. Bakınız neler söylüyor Profesör Kissling. Bir dilin zenginliğinde yalnız kelime bolluğu büyük bir rol oynamaz. En önemli faktör o dildeki kelimelerin, bunlar büyük bir sayı oluşturmasalar da, mümkün olduğu kadar fazla anlam taşımalarıdır. Bunları ifade edebilmeleridir. Türk dilinin bu alandaki üstünlüğü bazen bu dili, yani Türkçeyi çok iyi bilenleri veya bildiklerini sananları bile şaşırtacak, hayreti düşürecek niteliktedir. Bir sözlük yazarından kitabına kelimelerden başka üstelik bir de idiomları yani benzerlerini alan beklemek ondan çok daha fazla şey beklemek olur. İdiom burada kullanılıyor deyim anlamındadır. İşte hem bu sebepten ve kitabın hacmi büyüdükçe doğacak olan satış zorluğundan dolayı bir sözlük yazarı kitabına aldığı kelimelerin yalnız soyut anlamlarıyla yetinmektedir ki, bu da bazı durumlarda sözlükteki kelimelerin anlamlandırılmasında bir tehlike oluşturmaktadır. Her deyimi onun kelimelerine bakarak çeşitli biçimlerde anlamlandırmak mümkündür. Hans Joachim Kissling bunlardan başka şunları da ekler. Birçok durumlarda bir Alman aynı düşüncenin ifade edilmesi için bir Türk'ün kullandığından bambaşka bir deyim kullanabilmektedir. Hatta bazen bir Türkçe deyimin tam karşılığını vermek şöyle dursun. Aşağı yukarı bir tarifini yapmanın imkansız olduğu haller bile ender değildir. Bazen anlamı çok açık gibi görünen deyimlerin bile aynen tercüme edilmesini vermek tehlikeli kabul edilmiştir. İşte bu kitap, Türkçe Deyimler Sözlüğü, Türkçeyi yeni öğrenmeye başlayanlar için değil, daha çok bu dilde ilerlemeler yapmış olanlar düşünülerek yazılmıştır. Örnek cümleler hemen hemen istisnasız gündelik hayattan alınmış ve aktarılmıştır. Değerli dinleyiciler, burada belirttiği gibi Hans Joachim Kissling, Türkçenin en zor ve çetin bir alanında bilgisini, tecrübesini ve görüşlerini ortaya koyarak değerini bugün de yitirmeyen güzel bir eser vermiştir. Hepinizi saygılarla selamlıyorum. Hoşça kalınız.
Sevgili dinleyicilerimiz, Biz Burada Kalıcıyız programının bu haftalık da sonuna geldik. Yapımcımız Nurettin Turan'dı, yapım yardımcımız Bilgül Taşçı, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve ben İpek Önder. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.